Ayrım 12.
Sphinx biçiminde yere uzanmış olan aslan adamla çocuğa bakıyordu. Kadın ve derinden gelen bir sesle kükreyince küçük kaha babasının bacağına sarıldı. Kızdı mı? Hayır, yelesin okşamanı kabul ediyor. Babasının soğukkanlılığı nedeniyle kendini güvencede hisseden kaha sokuldu. Önce tereddüt ederek minik eliyle aslanın görkemli yelesini okşadı. Sonra cesaret buldu. Aslan hırıldadı. Sırtına çıkabilir miyim? Hayır kaha. Katil bir savaşçıdır ve gururlu bir hayvandır. Yelesini okşamana izin vererek sana büyük bir lütufta bulundu. Ama ondan daha fazlasını istememen gerekir. Onun öyküsünü yazıp kız kardeşim Meritoman'a okutacağım. Bereket versin ki o kraliçeyle sarayın bahçesinde kaldı. Küçük bir kız böylesine kocaman bir aslandan çok korkardı. Ramses oğluna yeni bir katip boya tablası ile bir fırça kılıfı verdi. Bu hediyelere çok sevinen çocuk hemen onlarla yazmaya daldı. Babası onu rahat bıraktı. Çok az fırsat bulduğu bu anlardan büyük mutluluk duyuyordu. Az önce Kahya Rum'un tüyler ürpertici ölümüne tanık olmuştu. Adamın yüzü bir anda yaşlı bir adamınki gibi kırış kırış olmuştu. Hırsız Kahya korkudan ölmüş ve kendisini ölüme sürükleyen kişinin adını açıklamamıştı. Karanlıkların adamı Firavun'a karşı savaşıyordu. Ve düşman Hititlerden daha az korkunç değildi. Şenar büyük bir sevinç içindeydi. Rom'un bir kalp krizi sonucu ölümü, Ofir'i ele verebilecek tek kişi de ortadan kalkmıştı. Büyücü boş bir vaatte bulunmamıştı. Sıkı bir soruşturmaya dayanamayan Kahya'yı asıl öldüren onun büyüsü olmuştu. Kahya'nın ölümü sarayda kimseyi şaşırtmadı. Yemekle aklını bozan Rom zaten durmadan şişmanlıyor ve giderek huzursuz oluyordu. Yağ bağlayan vücudu ve sürekli stresle yıpranmış kalbi Rom'un sonunu getirmişti. Rom'un neden olduğu tehlikeli problemin ortadan kalkışının sevincine bir başkası da ekleniyordu. Suriyeli tüccar, Raya'nın Pir Ramses'e dönüşünde olağanüstü bir vaza göstermek amacıyla Şenar'ı görmek istemesi. Kasım ayının yumuşak ve güneşli bir akşamüstü buluştular. Güneydeki yolculuğun iyi geçti mi? Çok yoruldum Prens Şenar ama iyi kar ettim. Suriyeli tüccarın keçi sakalını andıran sakalı titizlikle kesilmişti. Kahverengi, canlı gözleri, Şenar'ın başyapıtlarını sergilediği sütunlu kabul salonunu dikkatle inceliyordu. Raya, stilize edilmiş asma dalları ve yapraklarıyla süslenmiş iri karını bronz bir vazonun örtüsünü kaldırdı. Girit yapımı. Ondan bıkan Tebli zengin bir hanımdan satın aldım. Artık bu vazoların benzerleri yapılmıyor. Çok güzel. Aldım gitti dostum. Buna çok sevindim prensim ama... Soylu hanımın bazı koşulları mı var? Hayır ama fiyatı biraz yüksek. Söz konusu olan işi benzeri olmayan bir parça. Bu harika parçayı kaidelerden birinin üzerine bırak ve Brom'a gel. Eminim pazarlığımız bir sonuca bağlanacak. Çınar ağacından yapılmış kapı kapandı. Hiç kimse onları duyamazdı. Yardımcılarımdan biri benden vazo satın almak için Memphis'e geldiğinizi söyledi. Yolculuğumu kısa kestim ve olabildiğince çabuk Pir Ramses'e döndüm. Çok gerekliydi. Ne oldu? Seraman'a serbest bırakıldı. Yeniden Ramses'in güvenini kazandı. Can sıkıcı bir durum. Burnunu her şeye sokan Ameni kanıtların geçerlilikleri üzerinde kuşkuya kapıldı. Sonra da aşağı bu işe bulaştı. Bu genç diplomattan sakınınız. Çok zeki ve Asya'yı iyi tanıyor. Bereket versin artık bakanlıkta çalışmıyor. Ramses onu ödüllendirip savunma sistemlerini daha da güçlendirmek için egemenliğimiz altındaki prensliklere gönderdi. Çok önemli. Hatta yürütülmesi olanaksız bir görev. Ayşe ile Ameni çok can sıkıcı sonuçlara vardılar. Seramana'nın el yazısının Hititlerle haberleştiğini inandırmak için taklit edildiğini ve bunu yapanın bir Suriyeli olduğunu düşünüyorlar. Raya üzüntüyle çok can sıkıcı dedi. Sardunyalı'yı tuzağa düşürmek için kullandığın metresi Nenofar'ın cesedini de buldular. Ondan kurtulmak gerekiyordu. Bu budala kız konuşacağını söyleyerek beni tehdit ediyordu. Seni onaylıyorum ama ihtiyatsız davrandın. Nasıl? Cinayet yerini seçerken. Orayı ben seçmedim. Kadın mahalleyi ayağa kaldırmaya yeltendi. Ben de elimi çabuk tutup ondan kurtulmak zorunda kaldım. Ameni sorguya çekmek için bu evin sahibini araştırıyor. Evin sahibi çok seyahat eden bir tüccardır. Ona tebdir rastladım. Seni ele verirler mi? Korkarım ki evet, kiracısı olduğuma göre. Bu bir felaket Raya. Ameni Hititlerden yan olan bir casus şebekesinin topraklarımız üzerinde yerleştiğine emin. Seramana'yı tutuklayan kişi olmasına rağmen bu iki adamın barıştıklarını ve yardımlaştıklarını biliyorum. Sardunyalı'nın haksız yere suçlanması ve metresinin öldürülmesi devlet sorunu oldu. Ve birçok ipucu sana doğru yöneliyor. Kaygılanılacak bir şey yok. Planı nedir? Mısırlı tüccarı ele geçirmek. Ve işini bitirmek elbette. 28. Kış yaklaşıyor, günler kısalıyor, güneş şiddetini kaybediyordu. Hükümdar yazın gücünü sadece kendisinin gözleri yanmadan bakabildiği koruyucu yıldızı güneşin yakıcılığını yeğliyordu. Ancak bu sonbahar gününün büyüleyici yumuşaklığında çok ender tatlı bir mutluluğu yaşıyordu. Sarayın bahçesinde eşi Nefertari, kızı Meritamon ve oğlu Kaha ile birlikteydi. Havuzun kenarında açılır kapanır iskemlelere oturan kral ile kraliçe iki çocuğun oyunlarını izliyorlardı. Kaha Meritamon'u bir katibin uyması zorun olan ahlak anlayışı üzerine yazılmış çok zor bir metni okutmaya çalışıyordu. Meritamon ise Kaha'yı sırtüstü yüzmeyi öğretmek istiyordu. Kaha kolay kolay ikna edilmeyen karakterine rağmen Meritamon'un teklifini kabul etti. Ama suyun çok soğuk olduğunu ve nezle olabileceğini de ileri sürmeden edemedi. Ramses, Meritamon annesi kadar müthiş dedi. Büyüyünce tüm dünyayı büyüleyecek. Kaha da insanları etkilemede bir sihirbaz kadar usta. Bak, onu şimdiden popülistlere doğru sürüklüyor. Kız kardeşi istese de istemese de o metni okuyacak. Çocukların öğretmenleri onlardan hoşnut mu? Kaha eşine az rastlanır bir çocuk. Onun eğitimiyle sürekli meşgul olan tarım bakanı, onun mesleğe yeni girecek olanlara uygulanan katip sınavını şimdiden geçebilecek nitelikte olduğunu söylüyor. Kaha buna istekli mi? Sadece öğrenmeyi düşünüyor. Gerçek kabiliyetlerinin ortaya çıkıp gelişmesi için ona gerekenleri verelim. Kuşkusuz ileride zorlu deneylerden geçmesi gerekecek. Çünkü vasat insanlar her zaman üstün nitelikli insanları ezmeye çalışırlar. Meritamon içinde kendi halinde bir yaşam arzu ederim. Onun gözü babasından başkasını görmüyor. Ben de ona çok az zaman ayırıyorum. Yasaya göre Mısır çocuklarımızdan önce gelir. Bahçenin girişinde aslan ile sarı köpek çok dikkatli olarak nöbet tutuyorlardı. Hiç kimse sokulmaya cesaret edemezdi. Yaklaş Nefertari. Saçlarını çözmüş olan genç kraliçe Ramses'in dizlerine oturdu ve başını kocasının göğsüne dayadı. Sen bana yaşamın kokusunu ve mutluluğunu veriyorsun. Keşke biz de herkes gibi bir çift olsaydık. Bunun gibi sayısız saatlerden yararlanabilseydik. Bu bahçede düş kurmak tadına doyulmaz bir şey. Ama sen hayatını halkına adadın. Sana verilen şeyi kimse alamaz. Şu anda sadece delicesine aşık olduğun bir kadının kokulu saçları var. Akşamın rüzgarında dans eden ve yanağımı okşayan saçlar. Genç aşıkların dudakları ateşli bir öpücükle birleşti. Raya tek başına hareket etmek zorundaydı. Bu nedenle Memphis'inkinden daha küçük ama faaliyeti onunki kadar yoğun Pi Ramses'in limanına gitti. Irmak polisi gemilerin yanaşması ve eşya boşaltması konusunda tam bir düzen sağlamıştı. Raya meslektaşı Renouf'u güzel bir hanı, zengin bir öğle yemeğine davet edecekti. Böylece onların olabildiğince eğlenerek yemek yediklerini gören ve aralarında mükemmel bir dostluk ilişkisi olduğunu doğrulayacak birçok tanık olacaktı. Raya akşam olunca Renouf'un villasına girecek ve onu boğazlayacaktı. Şayet hizmetçilerden biri araya girecek olursa o da aynı akıbete uğrayacaktı. Raya, Hititlerin Kuzey Suriye'deki kamplarında adam öldürme eğitimi görmüştü. Elbette bu yeni cinayette Nenofar'ın katiline yüklenecekti. Ama ne önemi var? Nenofar ortadan kaldırıldıktan sonra Raya tehlikenin dışında kalacaktı. Rıhtımlarda seyyar satıcılar yemiş, sebze, sandalet, kumaş parçaları, değersiz kolyeler ve bilezikler satıyordu. Müşteriler tatmin edici bir alışverişin en önemli koşulu olan pazarda kendilerini kaptırmışlardı. Raya'nın boş vakti olsaydı rıhtımdaki bu karmaşık ticarete bir çeki düzen verip çok kar edebilirdi. Suriyeli rıhtım denetçilerinden birine Renouf'un gemisi geldi mi diye sordu. 5 numaralı rıhtım, Duba'nın yanında. Raya adımlarını sıklaştırdı. Renouf'un gemisinin güvertesindeki tayfa uyuyordu. Suriyeli merdivenden çıktı, nöbetçi uyandırdı. Patron nerede? Renouf mu? Bilmiyorum. Ne zaman geldiniz? Sabah erkenden. Gece yolculuğu mu yaptınız? Memphis'in büyük süthanesinin taze peynirini getirdiğimiz için özel izin aldık. Bazı soylu kişiler sadece bu peyniri yer. Boşaltma işlemleri tamamlandıktan sonra patronun evine gitmiştir herhalde. Şaşarım. Neden? Çünkü pala bıyıklı dev sardunyalı onu kendi arabasına binmeye zorladı. Bu adam hiç uysal değil. Sanki Raya'nın başına gök yıkılmıştı. 3 çocuk babası olan güler yüzlü Renouf, gemici ve tüccar bir ailenin mirasçısı olan bir adamdı. Pi Ramses'e gelir gelmez Seremana'nın kendisini sorguya çekmesine çok şaşırmıştı. Sardunyalı'nın aşırı öfkeli olduğunu görünce hakkında öne sürülen suçlamanın haksız olduğunu bir an önce açığa çıkarmak için onunla gitmenin daha doğru olacağını düşündü. Seremana arabayı olağanca hızıyla sürerek tüccarı saraya, Ameni'nin bürosuna götürdü. Renouf hayatında ilk kez kralın önü gittikçe artan özel sekreteriyle karşılaşıyordu. Ameni'nin ciddiyeti, çalışma gücü ve firavuna bağlılığı göklere çıkarılıyordu. Gölgedeki başbakan olarak devletin işlerini büyük bir dürüstlükle sürdürüyor, kişiler arasında ayrım yapmıyor, yüksek tabaka yaşamından hoşlanmıyordu. Ameni'nin yüzünün solgunluğu Renouf'u etkiledi. Kulağına gelen söylentilere göre sekreter bürosundan hiç çıkmıyordu. Renouf, bu karşılaşmadan onur duyuyorum dedi. Ama nedenini pek anlayamadım. İtiraf ederim ki bu ani soruşturma beni şaşırttı. Beni hoş görün, çok önemli bir olayı araştırıyoruz. Bu olay beni mi ilgilendiriyor? Olabilir. Size nasıl yardımcı olabilirim? Sorularıma açık yüreklilikle yanıt vererek. Buyurun, sorun. Nenofar adında birini tanıyor musunuz? Bu çok rastlanır bir addır. En azından 10 tane tanırım. Sözünü ettiğimiz kadın genç, çok güzel, bekar ve Pir Ramses'te güzelliğini kullanarak yaşamını kazanan hafif meşrep bir kadın. Bir hayat kadını mı? Bu işi gizlice yapıyordu. Ben karımı severim amini. Çok seyahat etmeme rağmen onu hiç aldatmadım. Sizi temin ederim ki karımla çok iyi anlaşırız. Bana inanmıyorsanız arkadaşlarıma ve komşularıma sorun. İçtiğiniz ant ve maat yasası önünde Bayan Nenofar ile hiç karşılaşmadığınıza yemin eder misiniz? Renouf büyük bir ciddiyetle ederim dedi. Sorgulamayı sessizce seyreden Seramana, Renouf'un ifadesinden etkilendi. Tüccar açık yürekli bir izlenimini veriyordu. Amini öfkeli bir ifadeyle garip dedi. Niçin garip? Biz tüccarların kötü şöhreti vardır ama ben namuslu bir adamım ve bundan gurur duyarım. Yanımda çalışan memurlara iyi ücret veririm. Gemim bakımlıdır, ailemi geçindiririm. Ticari hesaplarım düzgündür, vergilerimi öderim. Maliyeden hiçbir uyarı almamışımdır. Size garip gelen bu mu? Sizin düzeyinizdeki insanların sayısı çok az Renouf. Üzücü bir durum. Bana garip gelen Nenofar'ın cesedinin bulunduğu yer. Tüccar yerinden sıçradı. Ceset mi dediniz? Öldürüldü. Ne korkunç şey. Yaşamı kötü olan bir kadındı. Ama öldürülen kim olursa olsun her cinayetin cezası ölümdür. Garip olan bu cesedin içinde bulunduğu Pir Ramses'teki ev sizin eviniz. Benim villam mı? Renouf iyiden iyiye kaygılandı. Seramana araya girerek hayır villanız değil dedi. Şuradaki ev. Seramana Ameni'nin masanın üzerine serdiği Pir Ramses'in planında evin bulunduğu yeri işaret parmağıyla gösterdi. Anlamıyorum ben. Bu ev sizin mi değil mi? Evet ama orası ev değil. Ameni ile Seramana bakıştılar. Renouf aklını mı kaçırıyordu? Burası bir ev değil diye açıkladı. Bir depodur. Mallarımı koyabileceğim bir yere ihtiyacım olduğu için bu binayı satın almıştım. Ama o zamanlar biraz açgözlüydüm. Bu yaşımda artık işimi genişletmek istemiyorum. İlk fırsatta emekliye ayrılıp Memphis'te kırsal bölgeye yerleşeceğim. Burayı satmak niyetinde misin? Kiraya verdim. Amini'nin gözlerinde canlı bir umut belirdi. Kime? Raya adında bir meslektaşa. Bütün Mısır'da birçok gemisi ve mağazalar olan zengin ve çok faal bir adam. Uzmanlık alanı? Yüksek tabakaya sattığı et konserveleri ve eşi az bulunur vazoları ithal etmek. Nereli olduğunu biliyor musunuz? Suriyelidir ama uzun zamandan beri Mısır'da oturuyor. Teşekkür ederim Renouf. Yardımın bizim için çok değerli oldu. Artık bana ihtiyacınız kalmadı mı? Kalmadığını düşünüyorum. Ama bu görüşme hakkında kimseye bir şey söylemeyin. Bana güvenebilirsiniz. Raya, bir Suriyeli. Aşağı burada olsaydı varılan bu sonucun doğruluğunu saptardı. Ameni daha yerinden kalkmaya vakit bulamadan Sardunyalı arabasına doğru koşmaya başlamıştı bile. Seramana, bekle beni.
29.
Havanın soğuk olmasına rağmen Urhiteshup'un üzerinde sadece bir yün peştemal vardı. Belden yukarısı çıplaktı. Komutasındaki süvarilerden atlarının gücünü sonuna dek kullanmalarını istiyor, kendisi de atını dört nala sürüyordu. İmparator Muvattalis'in oğlu olan Urhiteshup iri yarı, kaslı ve uzun saçlıydı. Mısır egemenliği altındaki prensliklerde başlatılan başkaldırının başarısızlıkla sonuçlanmasından sonra ordu başkomutanlığa atandığı için gurur duyuyordu. Ramses'in anında ve sert bir biçimde karşılık vermesi Muvattalis'in şaşkınlığına neden olmuştu. Oysa başkaldırıyı hazırlamak, uygulanmasını kontrol etmek ve ayaklanmanın ertesinde o toprakları işgal etmekle görevlendirilen eski ordu başkomutanı Baduk, bu operasyonun önemli bir güçlük çıkarmayacağını söylemişti. Birkaç yıldan beri Mısır'a yerleşmiş olan Suriyeli casus pek güven uyandırıcı mesajlar göndermemişti. Ona göre Ramses, sarsılmaz bir karaktere ve bükülmez bir iradeye sahip büyük bir firavundu. Baduk ise Hititlerin deneyimsiz bir kraldan ve paralı askerler, korkaklar ve yeteneksizlerden oluşan bir ordudan korkmaması gerektiğini ileri sürmüştü. Seti tarafından kabul ettirilen barış, o zamanlar Muvattalis'in işine gelmişti çünkü tahtını ele geçirmek için can atan hasımlarını saf dışı edip, otoritesini kurmak için zaman ihtiyacı vardı. Şimdi ise ülkeyi tek başına yönetiyordu. Yayılmacı politikası yeniden başlayabilirdi. Anadolu halkının gözünde dünyanın efendisi olmak için ele geçirilecek bir ülke varsa o da firavunların Mısır'ıydı. General Baduk'a göre meyve olgunlaşmıştı. Amur ile Kenan ülkesi Hititlerin eline geçince deltaya doğru saldırmak, kral duvarını oluşturan kalelerin surlarını yıkmak ve aşağı Mısır'ı ele geçirmek kolaydı. Bu harika plan Hitit kurmay heyetini hayran bırakmıştı. Bir şey unutmuşlardı. Ramses. Hitit başkenti Hattuşaş'ta, Dipnut, Hattuşaş, Boğazköy, Ankara'nın 150 kilometre doğusunda. Urhiteshup dışında herkes böyle bir başarısızlığı hak etmek için tanrılara karşı nasıl bir suç işlemiş olabileceklerini merak ediyordu. Urhiteşup ise bu başarısızlığın General Baduk'un aptallığı ve yeteneksizliğinden kaynaklandığını düşünüyordu. Bu nedenle imparatorun oğlu Hitit ülkesini boydan boya kat ederken sadece kalelerin denetimini yapmayı değil, başkente dönmekte geciken Baduk ile karşılaşmayı da amaçlıyordu. Onu Gavur Kalesi'nde, dipnot Gavur Kalesi Ankara'nın 60 kilometre güneybatısında, bulacağını düşünmüştü. Bu müstahkem mevki Anadolu yaylasının kenarında Sıra Dağları'nın başladığı noktada yer alan bir tepenin üzerindeydi. Dev yapılı ve silahlı üç asker figüründen oluşan bir kabartma resim, hasımlarına ya boyun eğme ya da ölme seçeneği sunan Hitit İmparatorluğu'nun savaşçı karakterini açıkça ortaya koyuyordu. Yol boyunca ırmakların kıyısında ve açık arazide yer alan kaya bloklarına heykeltıraşlar, sağ elinde bir mızrak, sol omzuna asılı bir yayla yürüyen piyadeleri gösteren savaşçı rölyefleri kazımışlardı. Hitit ülkesinin her tarafında savaş sevgisi baskındı. Urhiteşup, ceviz ağaçlarıyla çevrili sulak ve verimli ovalardan olanca hızıyla geçti. Bataklıklarla birbirinden ayrılan ak ağaç ormanları da onun gidişini yavaşlatamadı. Yanındaki askerlerin ve hayvanların dinlenmesine fırsat vermeyen imparatorun oğlu sadece Masat, dipnot, Masat Höyük, Hattuşaş'ın 116 kilometre kuzeydoğusunda kalesine olabildiğince çabuk ulaşabilmek istiyordu. Burası General Baduk'un son sığınacağı yerdi. Daha önce gördükleri dayanıklılığı artırıcı eğitimlerindeki sertliğe rağmen Hititli süvariler Masat'ın önüne geldikleri zaman bitkindiler. Kale iki sıra dağın arasında yer alan bir ovada bir tepenin üzerinde kurulmuştu. Bu tepeden bütün çevreyi gözetlemek çok kolaydı. Okçular gözetleme kulelerinin mazgallarında gece gündüz nöbet tutuyordu. Soylu ailelerin arasından seçilmiş subaylar sert bir disiplin sağlıyorlardı. Urhiteşup kalenin ana kapısına 100 metre kala durdu. Atılan bir mızrak tam atının önünde yere derince saplandı. İmparatorun oğlu attan indi ve ilerledi. "Kapıyı açın!" diye gürledi. "Beni tanımadınız mı?" Masat kalesinin kapısı açıldı. Kapının eşiğinde duran 10 piyade eri mızraklarını gelene doğrulttular. Urhiteşup onları yardı. "İmparatorun oğlu valiyi görmek istiyor." Vali düşüp boynunu kırma pahasına merdivenlerden koşarak indi. "Prensim, bizim için ne büyük onur." Askerler mızraklarını havaya kaldırıp tören birliği durumuna geçtiler. "General Baduk burada mı?" "Evet, onu kendi konutuma yerleştirdim. Beni onun yanına götürün." İki adam basamakları yüksek ve kaygan olan bir taş merdivenden çıktılar. Kalenin tepesi çok rüzgarlıydı. Valinin konutunun duvarları kabataş bloklarından örülmüştü. İçerisini aydınlatan yağ lambalarından tavanı karartan kalın bir duman çıkıyordu. 50 yaşlarında iri gövdeli bir adam Urhiteşup'u görür görmez ayağa kalktı. "Prens Urhiteşup, iyi misiniz General Baduk?" "Planımın başarısızlığa uğraması anlaşılır gibi değil. Şayet Mısır ordusu bu kadar çabuk hareket etmeseydi, Kenan ülkesi ve Amuru'daki asiler örgütlenecek zamanı bulacaklardı. Ama her şey bitmiş değil. Mısırlıların şimdilik olaya el koyması bir şey ifade etmez. Firavuna bağlılığını açıklayan prensler gerçekte bizim egemenliğimiz altında olmayı istemektedirler. Kadeş yakınında bulunan birliklerimize neden Amuru'yu işgal eden düşman ordusuna saldırmaları için emir vermediniz?" General Baduk şaşırmış göründü. "Kurallar gereği savaş ilan etmiş olurduk. Bu da benim yetkimde değildi. Sadece imparator bu kararı alabilirdi." Bir zamanlar Urhiteşup kadar ateşli bir savaşçı olan Baduk artık tükenmiş, yaşlı bir adamdı. Saçları ve sakalları kırlaşmıştı. "Harekatınızın bilançosunu çıkardınız mı?" "Ben de bir süreden beri bu nedenle burada bulunuyorum. Hiçbir suistimale meydan vermeyecek kesin bir rapor yazıyorum." Üst düzey komutanların arasındaki askeri sırları duymak istemeyen vali "çekilebilir miyim?" diye sordu. Urhiteşup "hayır" diye karşılık verdi. Vali bütün benliğini vatanına adamış büyük bir asker olan General Baduk'un aşağılanmasına tanık olmak istememişti. Ama emirlere itaat etmek Hititler için bir erdemdi ve imparatorun oğlunun istekleri tartışılmazdı. Sürekli olarak savaşa hazır bekleyen bir ordunun disiplininin bozulmaması için emre itaatsizliğin anında ölümle cezalandırılmasından başka çare yoktu. Baduk, "Kenan kaleleri Mısır saldırılarına iyi dayandılar" dedi. "Bizim titiz çalışmalarımızla düzene sokulan garnizonlara teslim olmayı reddettiler." Urhiteşup, "böyle olması sonucu değiştirmedi ki" dedi. "Baş kaldıranlar öldürüldü. Kenan ülkesi yeniden Mısır egemenliğine girdi. Megiddo'da da aynı başarısızlık yaşandı." "Ne yazık ki evet. Savaş eğitmenlerimiz müttefiklerimizi çok iyi eğitmişlerdi. İmparatorumuzun buyruklarını uyarak ordu Kadeş'e çekildi. Çünkü amaç Kenan ülkesinde olsun, Amuru'da olsun hiçbir Hitit izinin bulunmamasıydı." "Şimdi Amuru'dan söz edelim. Amuru prensiyle çok samimi olduğunuzu ve artık Ramses'e boyun eğmeyeceğini birçok kez ileri sürmüştünüz." Baduk, "en büyük hatam bu oldu" diye kabul etti. "Mısır ordusunun manevrası çok iyiydi. Mısırlılar müttefiklerimizin kurdukları tuzaklarla dolu kıyı yolundan gelecekleri yerde içeriden geçtiler. Düşmana arkadan yakalanan Amuru prensinin teslim olmaktan başka çaresi yoktu. Urhi Teşup, teslim olmak, teslim olmak diye gürledi. Ağzınızdan bu sözcük eksik olmuyor. Göklere çıkardığınız stratejinizin amacı, piyade ve savaş arabaları birliklerini yok ederek Mısır ordusunu zayıflatmak değil miydi? Bu başarı elde edilmediği gibi Firavun'un ordusu çok az kayıp verdi. Mısır askerlerinin kendilerine güveni arttı ve Ramses bir zafer kazandı. Başarısızlığımın bilincindeyim ve bunu önemsiz gibi göstermeyi düşünmüyorum. Şerefsizliği savaşa tercih eden Amuru prensine güvenmekle hata ettim. Bir Hitit generalinin mesleğinde bozgunun yeri yoktur. Prens, burada benim askerlerimin bozgunu değil, Mısır'a bağlı prenslikleri çökertme planının iyi uygulanmaması söz konusudur. Ramses'ten korktunuz değil mi? Ramses'in kuvvetleri tahmin ettiğimizden çok büyüktü. Üstelik benim görevim isyanları kışkırtmaktan ibaretti, Mısırlıların karşısına çıkmak değil. Bazen Baduk bir anda karar verip uygulamasını bilmek gerekir. Ben bir askerim prens ve emirlere itaat etmek zorundayım. Hattuşaş'a dönmeniz gerekirken neden buraya sığındınız? Daha önce de söyledim. Raporumu yazmak için bir kenara çekilmek istiyordum. Ayrıca iyi bir haber aldım. Amuru'daki müttefiklerimizin sayesinde başkaldırı yakında yeniden başlayacak. Siz düş kuruyorsunuz Baduk. Hayır prens. Bana biraz zaman tanıyın. Göreceksiniz başaracağım. Artık Hitit ordusunun başkomutanı değilsiniz. İmparator kararını verdi. Sizin yerinizi ben alıyorum. Baduk içinde meşe kütüklerinin yandığı büyük şömineye doğru birkaç adım attı. Kutlarım sizi Urhi Teşup. Bizi zafere ulaştıracaksınız. Sizin için başka bir mesajım daha var Baduk. Sabık general sırtını imparatorun oğluna dönerek ellerini ısıttı. Sizi dinliyorum prens. Siz bir alçaksınız. Urhi Teşup kılıcını kınından çıkararak Baduk'un böğrüne sapladı. Vali olduğu yerde dondu kaldı. Urhi Teşup, bu alçak aynı zamanda bir haindi de dedi. Başarısızlığı nedeniyle gözden düştüğünü kabul etmedi ve bana saldırdı. Sen tanıksın. Vali eğildi. Cesedi avlunun ortasına götür ve savaşçılara yapılması gereken dinsel cenaze töreni yapılmadan yak. Böylece yenilen generallerin ne şekilde öldüğünü görsünler. Bütün garnizonun gözleri önünde Baduk'un cesedi yanarken Urhi Teşup savaş arabasının dingillerini yağladı. Bu araba onu Mısır'a karşı topyekün savaş önermek için başkente götürecekti. 30. Urhi Teşup bundan daha güzel bir başkent düşleyemezdi. Hitit İmparatorluğu'nun kalbi olan Hattuşaş, çorak steplerin, dar boğazların ve vadilerin yer aldığı Anadolu yaylasının ortasında kurulmuştu. Bu bölgenin yazları yakıcı sıcak, kışları dondurucu soğuk olurdu. 180 hektarlık geniş bir alana kurulmuş olan bu dağ kentinin arazisi öylesine engebeliydi ki, kenti kuranların mucizeler yaratması gerekmişti. Hattuşaş, aşağı ve yukarı kent olarak iki bölümden oluşuyordu. Tepedeki kentte imparatorun sarayı yer alıyordu. Hattuşaş'ta ilk göze çarpan şey engebeli araziye uyarak kıvrılan dev taş surlardı. Çevresi olası bir saldırıya geçit vermeyecek dağlarla çevrili olan Hitit başkenti, kayalar üzerinde yükselen ve düzenle yerleştirilmiş çok büyük bloklardan oluşan bir kaleye benziyordu. Kalenin içinde her yerde temel için saç kullanılmış duvarlar da kerpiç ve tahtalardan örülmüştü. Zapt edilmesi imkansız bu savaşçı kentte yakında Urhi Teşup'un adı ayakta alkışlanacaktı.